Hafta boyunca Yuhanna bölümündeyiz. Bugün bile Yuhanna bölümünden gelen İsa Mesih'in hayatından gerçek bir hikaye anlatmak istiyorum. Yuhanna oradaydı. Yuhanna göz tanıktı. Bu olayları gördü ve yazdı, yazıya döktü. Ve bugün Yuhanna 13. bölümdeyiz. Mesih çarmıha gerilmeden birkaç gün önce. Mesih çarmıha gerilmeden birkaç gün önce. Yuhanna 13 ve ayet 1. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti, sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis, Simon İskariot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa, babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. Şimdi bunu biraz canlandıracağız, tamam mı? O zaman 3 tane öğrenci lazım. İsa'nın bir öğrencisi var mı burada bugün? Seni alacağım. Başka gönüllü olan, cesur olan, oturabilirsin. Seni alacağım. Tamam. Ve Ayşen seni alacağım. Okay. Şimdi öğrenciler yemekte, sofrada oturuyorlar. Ve o kültürde ve bizim kültürümüz ondan çok da farklı değildir. Yemeklerde, şölenlerde belli bir itibar sırası vardı, tamam mı? O zaman diyelim ki benim düğünüm oluyor. 3 arkadaşımı çağırdım yemeğe. Tamam mı? Birincisi zaten belediye başkanı. O zaman onu yani sofranın köşe başına alacaksın, değil mi? En onurlu koltukta otursun. En yani saygıya değer kişi. Doğru mu? Yanılıyor muyum? Şimdi 2 arkadaşım daha var. Biri avukat. Diğeri de avukat. Ama biri şaşkın bakkalda oturuyor. Diğeri de Pendik'te oturuyor. Tamam mı? O zaman sen Pendik'te oturuyorsun. Seni şuraya alacağım. Sen beyefendi biraz... Evet. Herhalde biraz daha zengin ve onurlu. Tamam mı? O zaman belli bir itibar sırası var yemeklerde. Ve Efendimiz İsa bununla ilgili bir benzetme anlattı. Bir fikri anlattı aslında. İsa bir yemeğe gitti ve insanları izliyordu. Başka bir defa. Yemeğe çağrılanların baş köşeleri seçtiğini fark eden İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Biri seni düğüne çağırdığı zaman baş köşeye kurulma. Belki senden daha saygın biri birini de çağırmıştır. İkinizi de çağıran gelip yerini bu adamı ver diyebilir. O zaman utançla kalkıp en arkaya geçersin, değil mi? Diyelim ki başbakan biraz geç kalmış çünkü yani belediye başkanı çünkü meşgul bir adam, değil mi? O zaman sen erken gelmişsin, oraya almışsın. Şimdi maalesef bu koltuk bu adama ait. Lütfen biraz daha arkaya geçer misiniz? Buyurun beyefendi, buyurun. Bir şey lazım mı size? Bir içecek falan getir. Tamam, okay. So. Tamam mı? İsa ne dedi? Bir yere çağrıldığın zaman git en arkada otur. Öyle ki seni çağıran gelince, arkadaşım daha öne buyurmaz mısın desin. O zaman seninle birlikte sofrada oturan herkesin önünde onurlandırılmış olursun. Kendini yücelten herkes alçaltılacak. Kendini alçaltan yüceltilecektir. İsa Mesih'in ekonomisinde. Tamam mı? Yuhanna bu hikayede ilk önce İsa'nın kim olduğunu hatırlatıyor bize. Ne diyor 3. ayette? İsa babanın her şey kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yani İsa kimdir? İsa evrende, kainatta hangi koltukta oturuyor? İsa yüce Allah'a baba deme hakkına sahip olan, kainatın efendisi, her şeye gücü yeten olan Tanrı. Ezeli olan, en yüksek yerde oturan, bütün yüceye ve şeflere layık olan İsa Mesih Tanrı'nın oğlu. Kainatta, evrende, yaratılışta İsa Mesih en başta oturuyor. Onun aşağısında bütün peygamberler, bütün melekler çok daha aşağıda. Ama başta olan, en şerefli olan İsa Mesih. Değil mi? Yanılıyor muyum? Tanrı'nın sözüne göre öyledir. Bence bu yemekte de öğrenciler arasında zaten 12 öğrenci artı İsa 13 kişi var. Bence İsa Mesih bu koltukta oturuyordu. Sofraya yakın. Maalesef yemeklerimiz yok ama yine de evet yiyebilirsin. Oruçla ilgili bir yazı yani. Şimdi bence İsa o koltukta oturuyordu. Aslında koltuklar değil, yani minder üzerine yaslanıyorlardı. Yani aslında bu şekilde yemek yiyorlardı. Tamam mı? Doğru mu? Doğru. Tamam. Ama minderimiz yok ve yerimiz de yok. Neyse. O zaman bence İsa o koltukta oturuyordu. Ne yaptı? Kalktı. Üstlüğünü çıkardı. Bir havlu. Temiz. Merak etme. Beline doladı. Dillerine su doldurdu. Ve öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya başladı. Şimdi birinci ayette diyor ki bunu yapmakla İsa nereye gidiyorsun? Sen yerde kal en azından. Evet, evet. Yıkadın bile, bitti işte. Hizmetkar bir kadın herhalde. Şimdi birinci ayette diyor ki bunu yapmakla birlikte İsa öğrencilerine sevgisini gösteriyordu. Ama eğer sadece sevgi göstermek isteseydi aslında bir uşağı çağırıp onu gönderebilirdi. Yani yıkatabilirdi, yıkatırabilirdi değil mi? Yani sen git, sizi seviyorum, size bir uşak gönderiyorum ve sizin ayaklarınızı yıkasın. Tamam mı? Gönderebilirdi. Ve bazı dinlerde Tanrı'nın sevgisi diye bir kavram mevcuttur. Yani rahmet, en azından merhamet, Tanrı merhametlidir. Ve şu anlamına geliyor sadece. Ey insanoğlu, sizi seviyorum ya da acıyorum, merhamet göstereceğim. O zaman size bir peygamber göndereceğim, size bir melek göndereceğim, size bir elçi göndereceğim. Ayaklarınızı yıkamak için. Ama bizzat gelir mi? Gelmez. Ama Mesih farklıdır. Kendi giysilerini sıyırıp bir yana koydu. Bir havlu aldı, beline doladı. Yani en alçak kölenin kıyafeti budur. Tamam mı? O günlerde zengin bir ailede farklı farklı uşaklar, farklı farklı hizmetçiler ve köleler bulunuyordu. Ve en alçak, en alttaki kölenin kıyafeti Mesih giyiyor burada. Tamam mı? En alçak konumda. Bazı Yahudiler dediler ki bu görev, ayaklarının yıkanması sadece Yahudi olmayan köleler tarafından yapılmalıydı. Çünkü o kadar pis ki bir Yahudi köle bile bunu yapmaya tenezzül etmezdi. Sadece yabancılar yapsın. Tamam mı? Filipiler 2:6 şöyle der. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde, yani bu koltukta oturduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp, yani kul kıyafetini giyinip, insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. Ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçaltı. İşte tapındığımız Tanrı budur. Bize gelip hizmet eden bir Tanrı. Kirli pis olan ayaklarımızı yıkayan bir Tanrı bu. Hayal edebiliyor musunuz? İsa Mesih cennetteki muhteşem sarayından çıktı. O koltuktan, herkesin istediği koltuktan çıktı. Boş saydı. Kendi ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine büründü. Kul kıyafetini giydi ve en alçak konumuna geçti. Ve sonuç olarak öğrencilerini de şereflendirdi, değil mi? Sen onu şereflendiriyorsun şimdi. Bak, İsa Mesih'in önünde, kainatta, evrende, dünyada herkes bir gün diz çökecek. İsa geldi ve öğrencilerinin üzerine diz çöktü bile. Böyle bir Allah hayal edebiliyor musunuz? İsmail adında meşhur bir Yahudi hoca vardı. Bir gün İsmail Hoca Havra'dan eve gelirken annesi onun ayaklarını yıkamaya kalktı. Annesi, oğlum senin ayaklarını yıkamak istiyorum. İsmail Hoca şok olup kabul etmedi. Kadın hayır yapamazsın çünkü çok küçük düşürücüydü. Sana yakışmaz annem olarak demiş. Annesi ona bir dava açtı. Yani Yahudilerin yüksek dinli bir kurulu vardır. Oraya bir dava açtı İsmail hocasına karşı. Benim derdim sadece oğlumu onurlandırmaktı diyerek. Şimdi kim kazandığını bilmiyorum. Çünkü tarih o kadar çok iyi bilmiyorum. Araştıran varsa gelecek hafta söyleyebilirsiniz. Bence annesi kaybetmiş. Ama bilmiyorum. Bütün Yahudi ve Romalı yazılı kaynaklarının hiçbirinde, hiçbir zaman, hiçbir yerde daha yüksek bir kişinin, daha alçak bir kişinin ayaklarını yıkadığı görünmemiştir, duyulmamıştır. Bu tarihte bir ilkti. Daha önce olmadı tarihte. Bir şok, bir rezalet, devrim yaratıcı bir eylem İsa Mesih yapıyor burada, tamam mı? Aslında isterseniz oturabilirsiniz. Ama onları gözleriniz önünde canlandıralım, tamam mı? Şimdi İsa'nın ayak yıkaması öğrencilerine büyük bir şok etkisi yarattı. Büyük bir şok etkisi yarattı. Halbuki korkunç ve utançla dolu çarmıhtaki ölüme uğrayan, lanetlilerin ölümüne katlanan bir Mesih ondan daha da büyük bir şok yaratacaktı. İsa ne yapıyordu burada? Öğrencilerini hazırlıyordu. Bunu dayanamazsınız, bunu kabul edemezsiniz. Birkaç gün sonra çarmıha gerildiğim zaman ne düşüneceksiniz? Çünkü o rezalet, yani çarmıha gerilen herkes lanetlidir diye düşünüyorlardı. Böyle bir Mesih olmaz, olmaz. Allah elçisine zeval vermez. Ama verdi. Bu rezilse, bu rezilse çarmıh bin kat daha rezil olacaktı. Öğrencilerini bir şekilde hazırlamaya çalışıyordu. Dolaylı bir şekilde çarmıh hakkında konuşuyor burada İsa. Ne oldu? İsa Simon Petrus'a geldi. Sırada Simon Petrus'a geldi. Simon her zaman konuşmaya hazır. Eyleme geçmeye hazır olan, değil mi? Atik adam. Simon, ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın? Dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın. Ama sonra anlayacaksın. Petrus, benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın dedi. Bak İsa, Petrus Tanrı'ya emir veriyor. Yıkamayacaksın. Cüret. Çarmıh daha önce anlamadığımız olayları anlamlı kılar. Ne diyor? Şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın. Ne demek sonra? Aslında çarmıha gerildikten sonra. Şimdi bunu yaptığımı anlayacaksın. Mesih çarmıhtaki kefareti canlandırıyordu burada. En alçak konumuna geçti. İnsanoğlunu hizmet etmek üzere. Kirliliğimizi, pisliğimizi temizlemek üzere. Acaba Tanrı bazen bizim de anlayamadığımız şeyleri yapar mı? Belki şimdi senin hayatında nedir bu başıma gelen diye dua ediyorsun. Anlamıyorum Rab. İsa size bugün ne demek istiyor? Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın. Ama sonra anlayacaksın. Bana güven. Senin hayatın için mükemmel bir tasarım var. Demek istiyor hepimize, değil mi? Bir bilge adam demiş ki, hayat ileriye doğru yaşanır, geriye doğru anlaşılır. Doğru mu? Yaşıyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Geriye baktığımız zaman, ah, anladım işte Tanrı neler yaptığını benim hayatımda. Bırak Mesih seni kendi yoluna yönlendirsin. Sonra anlayacaksın. Sonra gösterecek. Açıklayacak size. Ve ne kadar çok olay sadece çarmıhın ışığında anlaşılır. Çarmıh büyük bir ışıktır, bir fenerdir. Hayatlarımızı aydınlatmak üzere. Çarmıh büyük bir anahtardır. Tanrı'nın sır olan isteğini açmak üzere, değil mi? Bazı olayları sadece çarmıha baktığımız zaman anlayabiliriz. Bu olay dahil. Petrus, benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın dedi. İsa, yıkamazsam yanımda yerin olmaz diye yanıtladı. Yıkamazsam yanımda yerin olmaz diye yanıtladı. Çarmıhta Mesih bizi dünyanın kirliliğinden yıkayıp aklar ve paklar. Bir eve girdiğimiz zaman ne yapıyoruz? İlk olarak ayaklarımızı çıkarıyoruz, değil mi? Neden? Neden? Ev kirlenmesin diye. Çünkü dışarıda kirli, içi temiz. Evi kirlenmemek için ayaklarımızı çıkarıyoruz. Türkiye'de. İngiltere'de yapmıyorlar. Neden bilmiyorum. Alışık değilim. Geçen hafta gittim İngiltere'de. Gittiğim her eve çıkardım. Soğuk diye. Evet. Sokaklar temiz mi? Belki ondan. Ama o günlerde 2000 sene önce belediye yoktu. Bir belediye kamyon gelmedi sokakları temizlemek için. Tamam mı? Ve o günlerde çarıklar giyinirdi. Ve yollar çok tozlu, çok pis olduğu için ayaklar mecburen yıkandı. Yıkandı. Ve İsa diyor ki, benim egemenliğimde yanımda bulunup benimle birlikte cennetteki sofrada yemek yemek isteyen herkes yıkanmalı. Bu dünyanın pisliğinden, kirliliğinden yıkanmalı. Eğer benim şöleme katılmak istersen. Ve Tanrı insanoğlu davet ediyor. Şöleme katılın. Soframa gelin. Benimle arkadaş olun. Benim aileme katılın. çağırıyor herkesi. Ama olduğumuz gibi gelemiyoruz. İlk önce kirliliğimizden yıkanmalıyız. Ve İsa Mesih çarmıhta ne yapıyordu? Bizi dünyanın kirliliğinden, pisliğinden, günahından, utancından, lanetinden yıkıyordu. Bizi temiz kılıyordu, kutsal kılıyordu, kutsal hale getiriyordu. Ki Tanrı'nın evine girebiliriz. Ve Pavlos diye bir deyişle aynı şeyi tarif ediyor. Diyor ki günahkarların, bu biraz sert bir laf ama Pavlos her zaman öyle, tamam mı? Günahkarların Tanrı egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaktır. Ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayaşlar, ne sövcüler, ne de soyguncular. Bazılarınız böyleydiniz ama yıkandınız. Yıkandınız, kutsal kılındınız. Rabbi İsa Mesih adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız. Çarmıhta. Çarmıhta Mesih bizi ilk ve son olarak tamamen temiz kıldı. Ve o yıkama asla bozulmaz. Abdest gibi değil, tamam mı? Abdest yani günde 5 defa falan yapmalısın, değil mi? Bu ilk ve son olarak bir yıkanma. Ve asla bozulmaz. Simon Petrus ne diyor? Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi de başımı da yıka dedi. Farkında, tamamen günahkarım. Tamam mı? Beni yıkamalısın Rab. İsa ona dedi ki, yıkanmış olan tamamen temizdir. Yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler, demiş, temizsiniz. Öğrencilerine, sizler temizsiniz. Petrus her zamanki gibi burada ne yaptı? Heyecanlanıp sözlerini karıştırıyor. Ellerimi de başımı da yıka demiş. Tamam mı? Çünkü ben tamamen kirliyim. İsa'nın mecazen konuştuğunu anlamıyormuş. Petrus her zaman öyle. Yani benim gibi salak. Şimdi bu Mesih için başka bir konuyu öğretmek için bir fırsat oldu. Mesih burada ne diyor? Seni yıkadıysam temizsin. Seni ikinci bir defa yıkanmama gerek yoktur. Ve bu hepimiz için geçerlidir. İman ettin mi? Tövbe ettin mi? Vaftiz oldun mu? Temizsin. Temizsin. Bazen o ben çok pisim diye düşünüyoruz. Temizsin. Çünkü İsa Mesih seni yıkadı. Ve bu çok önemli. Çünkü bazen şöyle düşünebiliriz. Günah işledim. Tövbe edeceğim, af dileceğim. Rab seni yıkayacak. Rab beni yıkayacak. Tamam mı? İkinci gün yine de günah işledim. Ne oldu bana? Yine de pis hale geldim. Ve şeytan bize fısıldırıyor. Bak ne kadar kötüsün, ne kadar pissin. Bizi suçluyor sürekli. Sürekli. Şeytan adı aslında o anlamına geliyor. Suçlayıcı. Her zaman öyle. Ne kadar kötüsün diye. Ve tarihte bazı öğretmenler şöyle öğretiyorlardı. Bazı kiliselerde böyle bir öğretiş bulunuyordu. Vaftiz olmak istersen sadece ölmeden bir gece evvel vaftiz ol. Çünkü o vaftizi bozmadan cennete gireceksin. Ama bir problem var bunda. Nedir? Ne zaman öleceksin? Hristiyanlıkta öyle değildir. Mesih sadece dışsal kirliliğimizi değil, yüreklerimizi de yıkıyor. Hezekiel peygamber ne dedi? Hezekiel 36, üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız diyor Rab. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek verecek. İçinize, hepinizin içinize. Yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak. Yani o inatçı, o günahkar, o sert olan yüreğini alacağım. Size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarımı uyup onlara uygulamanızı sağlayacağım diyor Rab. Yıkayacağım, arınacağım. Nasıl? Yürekle ilgili. Yürekle ilgili. Artık Mesih'teysen eğer, müjde budur zaten. Temizsiniz. Temizsiniz. Kutsalsınız. Evet, bazen tökezleyecek misin? Maalesef. Bazen günah işleyecek misin? Maalesef. Bazen Rab'a gelip ayaklarının yıkanmasını isteyecek misin? Evet. Fakat bir kez daha tam bir banyo yapmanıza gerek kalmadı. Bazen kutsallığı bir dağ olarak düşünüyoruz, tamam mı? Kutsallık böyle büyük bir dağ ve tırmanmaya başladık iman ettiğimiz zaman. Ve diyelim ki yarısını geçtik, zirveye yaklaştık ama ondan sonra günaha düştük. Bir hata yaptık, kötü bir şey yaptık, kötü bir şey söyledik, ağzından çıktı. Keşke çıkmasaydı. Şimdi şeytan fısıldıyor, bak sen ta başlangıcına döndün. Oradan başlaman gerekiyor. Ama İsa ne diyor? Hayır. Düştüğün yerde kalk, af dile, ayaklarını yıkayacağım ve devam et kutsallığa doğru. Tamam mı arkadaşlar? Çok önemli. Günah işlediğin zaman Tanrı seni affetmek için ne zaman gerekiyor? Yani kaç zaman gerekiyor? Kaç dakika, kaç saat? Günah işledin mi? Bir gün mü bekleyeceksin? Yani Tanrı seni affetmek için. Bir hafta mı uzak kalacaksın? Hemen gel. Hemen kalk. Hemen af dile. Hemen devam et. Zaman kaybetmeyelim. Bazen tamamen çekilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Tarihte bazı Hristiyanlar da böyle oldular. Tamam mı? İmanlı oldum. Bu kirli dünyadan kirlenmek istemiyorum. O zaman çekileceğim. Çöle gideceğim. Orada tek başıma yaşayacağım. Tamam mı? İmanlı olmayan hiç kimseyle konuşmayacağım. Seküler televizyon izlemeyeceğim. Sadece Hristiyan müziği dinleyeceğim. Sadece mümince konuşacağım. Ve sadece Hristiyanlar arasında takılacağım diye düşünenler var. Çünkü kirlenmek istemiyorlar. İsa ne diyor? Saçmalama. Değil mi? Bu dünyada yaşıyoruz. Birinci ayette öğrencilerini bence dedi. Birinci ayette öğrencileri nasıl tarif ediliyor? Dünyada kendisine ait olanları. Dünyadayız ama ona aitiz. Temiziz ama kirli bir dünyada yaşıyoruz. Ama bu dünya Mesih'teki olan yıkanmamızı bozamaz, kirletemez. Tam tersine biz kirli bir dünyaya dokunduğumuz zaman onu da temiz kılarız. Değil mi? Cüzdanlı adam Mesih'e geldi. O günlerde yani cüzdanlı olmak cüzdanlı olmak sadece bir hastalık değildi, aynı zamanda kirlilik resmediyordu, değil mi? Ve bir adam İsa'ya geldi, herkes, İsa'nın etrafındaki herkes çekildi şöyle, wow, bana bulaşmasın diye. İsa yaklaştı, adama dokundu. Şimdi bu adamdaki pislik İsa'ya bulaştı mı? Hayır, tam tersine. İsa'daki temizlik bu adama bulaştı. Ve iyileştirdi, temizledi. Oturabilirsin. Aynen öyle. Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkadığı zaman onların kirlilik Mesih'i kirletti mi? Hayır, tam tersine. Mesih'teki doğruluk onları iyileştirdi, temiz kıldı. Ve biz de İstanbul'da bulunduğumuz sürece böyle olacağız. Cesur. Çekilmeyelim, korkmayalım kirlilikten. Tam tersine değiştirelim, dönüştürelim bulunduğumuz mahalleleri, apartmanları. iş yerimizdeki arkadaşlar. Onlara bir bereket olalım. Bir mutluluk getirelim. Tamam mı? Bizim işimiz o zaten. Şimdi, ve bu Petrus için çok önemli olacak. Şimdi neden? Çünkü iki gün sonra, üç gün sonra Mesih'i inkar edecekti Petrus. Mesih'i inkar edecekti. Bu adamı tanımıyorum. Diyecekti. Üç kere horoz ötmeden önce. Ve kaçacaktı, saklanacaktı. Çarmıhta bulunmayacaktı. Yuhanna oradaydı. Bir tek Yuhanna. Onun dışında herkes kaçtı. Ve Mesih ne diyor? O olacak, biliyorum. Ama kurtuluşunu kaybetmeyeceksin. Kirlenmeyeceksin. Olaydan sonra, İsa ölümden dirildikten sonra, Petrus'a geldi, affetti, ayaklarını yine de temizledi. Evet. Ama Petrus kurtuluşunu kaybetmedi. Şimdi, çarmıhtaki yıkamayı herkes kabul etmez. Orada da 12 adam var, 12 öğrenci vardı. Diyelim ki Mesih hepsilerinin ayaklarını yıkadı, bence yıkadı. Orada herkes kurtuldu mu? Herkes temiz kılındı mı? Ayet 10, İsa ona dedi ki, yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasında başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil dedi. Öğrencilerine baka baka. İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Diğer 11. ayette. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti. Biliyor. Burada Yahuda İskariot var. Bana ihanet edecek adam. Onun ayaklarını yıkadı mı? Yıkadı. Ama temiz kılındı mı? Kılınmadı. Enteresan değil mi? İsa'nın yıkadığı herkes temiz kılındı mı? Herhalde olmadı. O ne demek? Yahuda İskariot düşünelim, tamam mı? İsa onu yıkasa bile yüreği hala katran gibi kirliydi. Diyor ki şeytan yüreğine girdi. Adamın yüreği sert. Adamın yüreği tövbekar değildi. Adamın yüreği isyankardı. İnatçıydı. Bu gece olmadan önce Yahuda İskariot'un bir planı, bir programı vardı. Ben şunu yapacağım. Kendi hayatımı kendi çizeceğim. Kendi kafama göre takılacağım. Böyle bir şey vardı, bir programı vardı kendi hayatı için. Geldi o gece, bu muhteşem vahiy gördü. Yani Tanrı'nın oğlu geldi, onun önünde eğildi. Ayaklarını yıkadı. Ne oldu? Yahuda kalktı ve kendi programıyla devam etti. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Tamam mı? İsa Mesih seni çarpıysa yolun değişecek. Ve bazılarımız böyledir. Geliyorsun, katılıyorsun ama değişmiyorsun. Bu yüreğinle alakalı. Yani dışsal olarak tamam her şey aynen öyle. İlahi söylüyoruz, dua ediyoruz. Ama yüreğin değişti mi? Onu sadece sen bilebilirsin ve Tanrı bilebilir. Ve bu yürekle alakalı. Dışsal görünüşte Yahuda onlar gibiydi. Fark yoktu. Ama yüreği kirliydi. Yüreğin nasıl? Sert mi? Yani Tanrı sana konuştuğunda değişiyor musun? Tövbe edip başka bir yola doğru gidiyor musun? Dönüyor musun? Arkadaşlar bu çok ciddi. Çünkü değişmezsen, dönüşüm yoksa bence Mesih'i tanımamışsın kardeşim. Yani Mesih'i tanımamışsın nasıl bir Tanrı olduğunu. Nasıl bir kral olduğunu, nasıl bir hizmetkar kralımız var. Ve ondan sonra görüyoruz ki çarmıh alışagelmiş bütün öndelik kavramlarını alt üst eder.
Çünkü 12. ayette diyor ki onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Yine koltuğuna döndü. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz dedi. İsa her zaman böyle sorular soruyor ve öğrenciler her zaman siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. İsa ne diyor? Evet, önderinizim, kralınızım. Fakat en onurlu minderde oturan bir önder değil. Kendi rahatına bakan bir önder değil. Herkes beni onurlandırsın diye bir kral değil. Hizmet eden bir önderim ben. Başka insanları onurlandıran, başka insanların önünde eğilen bir önder. Var mı böyle bir önderlik kavramı dünyada? İsa Mesih bütün bu kavramlarını alt üst ediyor burada. Önderlik başka bir şey. Düşündüğünüz gibi değil. Yani büyük bir ofisim var, büyük bir masam var, burada oturacağım. Sen bunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın. Böyle bir şef yok. Böyle bir patron da yok. İsa başka bir yerde, Matta 20'de bunu dedi. Bilirsiniz ki ulusların önderleri onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Bak sadece arada sırada hizmet etsin demiyor. Onların hizmetkarı olsun diyor. Aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim çok net, çok önemli bir ayet. Matta 20-28. Ezberlenecek bir ayet. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Allah geldi dünyamıza. İşte ben geldim, herkes bana tapsın demedi. Hizmet etti. Acı çekti. Canını herkes için bir fidye olarak verdi. Çarmıh da bizim de örneğimizdedir. Ayet 15. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim diyor öğrencilerine. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. Bunu yanlış anlamayalım. Sen başka insanların günahlarını kaldırıp silemezsin. Başka insanların yerine geçemezsin. Her koyun kendi bacağından asılır. Ama biz başka insanları onurlandırabiliriz. Biz kendi koltuğumuzdan kalkıp o yeri başka insanlara verebiliriz. Biz de daha alçak bir koltukta oturabiliriz. Kendimizi alçaltabiliriz. Başka insanlara hizmet edebiliriz. Onların pisliklerini bir şekilde alabiliriz. Ama onların yerine geçemeyiz. Bunu sadece Tanrı'nın mükemmel, günahsız olan oğlu yapabilir. Ve yaptı. Çarmıhta. O zaman çarmıh her zaman davranışlarımızı şekillendirsin. Bir Hristiyan olarak nasıl davranacağım diye düşündüğümüz zaman biraz zor. Çünkü bu kitapta kurallar yok. Bir Hristiyanım ne yapacağım? Çarmıha bakacağım. Çarmıha göre yaşamaya çalışacağım. Kutsal ruhun yardımıyla. Değil mi? O zaman ne kadar vermeliyim? Ne kadar vermeliyim? Çarmıha baktığım zaman İsa Mesih ne kadar verdi? Her şey. Ne kadar sevmeliyim? kimi sevmeliyim? Mesih'e baktığın zaman ona ihanet edecek kişinin ayaklarını bile yıkadı. Düşmanlarımızı da seveceğiz. Seveceğiz. Çarmıha baktığımız zaman bunu yapabiliriz. Ne kadar sıklıkla affetmeliyim? Bana karşı günah işledin mi? Affettim. Yarın işleyecek misin? Affedeceğim. Ne kadar sıklıkla? 7 kere 70 İsa dedi. Ne demek istedi? Son yok. Sonu yok. Matematiğim güçlü değil ama sonu yok. Tamam mı? Biz de kendimizi boşaltarak, kendimizi alçaltarak, kendimizi feda ederek sevmeliyiz, affetmeliyiz. İnsanları kabul etmeliyiz. Peki ne gördük? Çarmıhta Mesih kendini alçaltarak bizi onurlandırıyordu, terfi ettiriyordu. Çarmıhta daha önce anlamadığımız olayları anlayabiliriz. Wow, şimdi gördüm. Bazılarınız için bugün şöyle oluyor. Wow, şimdi gördüm diye diyorsun kendi kendine. Çarmıhta Mesih bizi dünyanın kirliliğinden yıkayıp aklar ve paklar. Hamdolsun. Hem bizim işlediğimiz günahlarımızdan hem de bize karşı işlenen bütün haksızlıklardan. Yıkayacaktır. Özgür kılacaktır. Belki sana karşı kötü bir şey işlendi. Yapıldı. Tanrı seni ondan bile, o yaradan bile özgür kılmak istiyor. Yıkayacak. Çarmıhta Mesih bizi ilk ve son olarak tamamen temiz kıldı. Ne dedi öğrencilerine? Sizler temizsiniz dedi. Çarmıhtaki yıkamayı herkes kabul etmez. Çarmıh alışagelmiş bütün öndelik kavramlarını alt üst eder. Ve çarmıh bizim de örneğimiz olsun. Biz dua edeceğiz şimdi. Aa, kalkalım birlikte. Ve ne zaman ki Tanrı'nın sözünden bir hikayeye bakıyorsak bir sürü soru işaretli oluyor. Yüreklerimizde bir sürü farklı farklı şeyler oluyor. Çünkü kutsal ruh hepimizle başka bir şekilde, başka bir konu üzerine konuşuyor. Ve sen bilirsin. O zaman herkes bir düşünsün. Şimdi Tanrı bana ne diyor? Ya Rabbim, benden ne istiyorsun? Benimle ne hakkında konuşuyorsun? Tamam mı? Ve Yahudi İskariot gibi olmayalım. Yo, ben kralıyım, bu şekilde yaşayacağım. Geldim pazar günü, gittim, aynı şekilde yaşayacağım. Ya değişelim, dönüşüm olsun. Eğer gerçekten Tanrı'yla görüştük. Gel kutsal ruh. Efendimiz İsa seni gönderdi. Bizim öğretmenimiz sensin kutsal ruh. Bu gerçekleri alıp da yüreklerimize koyar mısın? Ey Efendimiz. Senin için yaşamak istiyoruz. Senin görkemini gördük. Sana yakışır bir şekilde yaşayanlar olmak istiyoruz İstanbul'da. Burada bazı insanlar ilk defa olarak bu karar vermeli. Ya İsa, günahkarım, yıka beni. Belki şu ana kadar o duaya dua etmemişsin. Bugün edebilirsin. Evet, farkındayım. Bu dünyada yaşayan herkes, ben dahil, kirli. Tanrı'nın egemenliğine giremiyor. Ben girmek istemiyorum, istiyorum. İsa, yıka beni. Sen o duaya bugün edebilirsin. Edebilirsin. Tövbe ediyorum. Sana geliyorum. Ve İsa mutlaka kabul eder duanı. İnsanları yıkamaya çok seviyor. Hatta bekliyor.
Burada bazı insanlar imanlısın ama kirlendin bir şekilde, tökezledin. Ve şimdi sen de gelmelisin. Ya Rab, benim düştüğümü biliyorsun. Lütfen beni yeniden ayaklarımı yıkar mısın? Ki ben de kalkıp devam etmek istiyorum. Belki durdurdun, belki bir hafta, belki bir ay, belki 6 ay. İlerlemedin. Ama bugün kalkıp ve devam edebilirsin. Ve İsa seni elinden tutmak istiyor. İlerletmek için.
Bazı insanlar burada, ben hissediyorum ki, bazı insanlar burada günaha düşmekten korkuyorsunuz. Ya ben kurtuluşumu kaybetmek istemiyorum. Ben yani utandırılmak istemiyorum. Ve korkuyorsunuz günaha düşmekten. Ve bence bugün Tanrı o korkuyu bile almak istiyor üzerinizden. Korkuyla yaşamayın. Hiçbir işe yaramayacak. Cesur yaşayalım. Ve çekilmeyin dünyadan. Çekilmeyin eski arkadaşlarından. Çekilmeyin. Çünkü onlar da ihtiyaçları var. Tanrı seni oraya koydu mu? Bir sebep için, bir amaç için oraya koydu o çevreye.
Bazılarımız bence çok hırslıyız dünyasal açısından. Hep en yüksek koltukta oturmak istedik. Hep hırslıydık. Ben başarılı olacağım, ben şunu yapacağım. Başka insanlar bile ezdik o hırsımızla. Biz de ondan tövbe etmeliyiz bugün. Alçak gönüllü olalım. Yumuşak huylu olalım. Mesih de olduğu gibi biz de öyle olalım. O hırstan vazgeçin bugün. O zaman dua edelim. Ya Rab, yüreklerimizi bilirsin. Nerede olduğumuzu biliyorsun. Sana şükretmek istiyorum bugün. Bu kardeşler için. Herkesin şimdi verdikleri ve verecekleri kararlar. Sen görüyorsun. Kabul eder misin Rab? Bereketler misin Rab? İhtiyacı olana verir misin Rab? İsa Mesih adıyla. Amin. Amin. Son bir ilahi söyleyeceğiz. Ondan sonra toplantımız bitecek. Eğer kişisel dua istersiniz, bizim üyelerimizden sizin için dua etmek isteyenler var. O zaman son bir ilahi söyledikten sonra yukarıya çıkabilirsiniz. Çay, kahve içmek için. Ya da burada kalıp da bir kişi senin için dua edecek. Söyleyelim bu ilahi. Yeah.
Hamdolsun. Toplantımız burada bitiyor. Geldiğiniz için teşekkürler. Gerçekten bu hafta çarşamba, perşembe ve cuma oruçluyuz. Perşembe akşamı 7.30'da buradayız söz filmi izlemek için. Cuma günü, bu cuma akşamı 7.30'da buradayız. Rabbin sofrasına katılacağız. Ve gelecek pazar günü 2'de buradayız. Yanınıza paylaşılacak, yiyecek bir şeyler getirin. Bol bol yiyeceğiz, kutlayacağız İsa Mesih'in ölümden dirilişine. Geldiğiniz için teşekkürler. Rab sizi bereketlesin.